15 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na 25 yıl hapis cezası ve tutuklama kararı verilmesi üzerine partisinin yöneticilerini topladı ve bir ana muhalefet partisi liderinin daha önce almadığı bir karar aldı. CHP lideri Ankara'dan İstanbul'a yürüyecekti. İki haftadır Türkiye gündemindeki adalet yürüyüşü işte böyle doğdu ve o gün başladı. Kılıçdaroğlu, kortejin başına geçerek üzerinde adalet yazılı bir dövizle binlerce kişiyle Ankara Güven Park'tan İstanbul'a doğru yola çıktı.
Kendi ülkemizde barış içinde yaşamak istiyoruz. Bıçak kemiğe dayandı artık. Yeter diyorum. Bunun için yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Bu ülkeye adalet ya gelecek ya gelecek. Adaletin olmadığı bir ülkede yaşamak istemiyorum. Her özgür ülke gibi, her uygar ülke gibi kendi ülkemizde barış içinde yaşamak istiyorum. Bıçak kemiğe dayandı artık. Yeter diyorum. Bunun için yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Bu ülkeye adalet ya gelecek ya gelecek. Söyledim. Eğer bir bedel ödemek gerekiyorsa o bedeli önce biz ödeyeceğiz.
Kılıçdaroğlu o gün bugündür yolda. Kendisiyle birlikte yürüyen binlerce kişi var. Güvenlik önlemleri olağanüstü. Her gün araçlarla yüzlerce, binlerce kişi yürüyüş noktasına ulaşıyor. Siyasi gruplar, meslek örgütleri Kılıçdaroğlu'yla birlikte yürüyor. Bazıları yeni gelip katılırken bazıları ayrılıyor. Kortejde büyük bir insan sirkülasyonu var. Bu arada Avustralya'dan Türkiye'ye tatile gidip yürüyüşe katılanlar da var. Ana muhalefet partisi liderinin aldığı karar kolay alınır bir karar değil. Hem fiziksel açıdan hem siyasi açıdan. Muhalefet lideri 69 yaşında. 69 yaşında bir adam elinde adalet yazılı dövizle yollarda. Siyasi hayatının en önemli adımı olarak değerlendirilen bir uzun yürüyüş bu. Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünü hükümet kanadı ve Cumhurbaşkanı önce sessiz karşıladı. Sonra Cumhurbaşkanı yürüyüşe ilişkin görüşlerini açıklamaya başladı. Şimdi dinleyeceğiniz sözlerini iki ayrı konuşmadan derledik.
Kuvvetler ayrılığına bizler saygı duymazsak, sivil toplum kuruluşlarımız saygı duymazsa o zaman biz bir yere varamayız. Ve bu konuda söylenecek bir şey varsa bunu söylersiniz. Ama baskı unsuru olma gayreti içerisine girerseniz ve yargı yarın eğer sizi de bir yerlere davet ederse şaşmayın. Böyle bir Ramazan ayı içerisinde milleti sokağa dökmek suretiyle bu tür yürüyüşe başlamak doğru bir şey değil.
Biz ülkemizi güçlü kılmak istiyorsak, biz bu ülkeyi birlik beraberlik içerisinde muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak istiyorsak, o zaman ülkeyi karıştırmanın hiçbir anlamı yoktur. Sizin gibi 15 Temmuz'da da bunu yapanlar oldu. Sizin 15 Temmuz'dakilerden ne farkınız var? Onların elinde F-16'ları vardı. Helikopterlerle saldırıyorlardı. Tanklarla, toplarla saldırıyorlardı. Sizler de şu anda yollarda yürüyüşleri yapıyorsunuz. İşte akşam da karavanlarda istirahat ediyorsunuz. Olay bu. Ama sizler eğer kalkıp da kemi veya ebeşi buraları da biz işgal ederiz falan diyecek olursanız o zaman durum aynen 15 Temmuz'a dönüşür ki ona da tabii ki müsaade etmek gibi bir lüksümüz asla yok. Zaten yapılan iş şu anda hukuki değildir.
Hükümete yakınlığıyla tanınan Hürriyet gazetesi yazarı Cevdet Selvi'ye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünü masum bir adalet arama eylemi olmaktan çıkarıp kriminalize etmeye çalışıyor. Selvi'ye göre CHP lideri meşru bir iş yapıyor. Ancak dikkatli olmalı. Bu tür uzun yürüyüşlerin nasıl başladığına değil, nasıl sonlanacağına bakmak gerekir. Gezi olayları da 3-5 ağaç işi olarak başlamıştı. Ancak örgütler işin içine girince amacından saptı. Türkiye yeni bir geziyi kaldıramaz diyor Selvi. Biraz önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünü 15 Temmuz darbe girişimiyle benzeştirdiğini duydunuz. Aynı eğilim Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de var. Adalet ve Kalkınma Partisi çevrelerinden iyi haber aldığına inanılan Serpil Çevikcan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin FETÖ olarak nitelediği yapılanmanın son 3 yıldaki söylemiyle CHP'nin söyleminin karşılaştırılması çalışması yaptığını yazmış. Söylem ve analiz örtüşmesi arıyor hükümet. Yani CHP veya CHP lideriyle Fethullah Gülen arasında bir bağ kurmaya çalışıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde karşı propagandayla bu işbirliğini deşifre edecek yeni bir dil geliştirilmesi gerektiği de değerlendiriliyor Çevikcan'a göre. Kontrollü darbe, olağanüstü halin ilan edildiği 20 Temmuz'un da bir darbe olduğu, Cumhurbaşkanı'nın 15 Temmuz'uyla halkın 15 Temmuz'unun farklı olduğu gibi kavramlaştırmalar da benzer bir çerçevede değerlendiriliyor Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında. Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşü bu çerçevede değerlendiriliyor. 15 Temmuz'un yıl dönümüne yürüyüşün sonunun denk getirilmesi gibi bir amaç olabileceği, bunun provokasyonlara yol açabileceği masadaki değerlendirmelerden diyor Çevikcan. Çevikcan şunların altını çizmiş. Yürüyüşün özellikle Sakarya-Kocaeli ayağına gelindiğinde alacağı hal dikkatle izleniyor. Buradan itibaren işin şeklinin değişebileceği değerlendiriliyor. Açlık grevi, adalet yürüyüşü ve 15 Temmuz'un yıl dönümü parametrelerinin bir kesişme noktasına ilerleyebileceği, buradan da hükümetin almak zorunda kalacağı güvenlik odaklı önlemlerin uluslararası alana taşınmasının amaçlanmış olabileceğinden hareketle önlemler alınıyor, diyor Çevikcan. Artı Gerçek adlı internet sitesi yazarı Yavuz Baydar neler beklenebileceğini şöyle değerlendirmiş. Tabii ki CHP daha fazla tırmandırmamak için devletçi reflekslere geri dönüş ve sınırda tutulan bir kafileyle terbiyeli bir şekilde Maltepe'de perdeyi kapatabilir. Bu bir ihtimal ama zayıf. Çünkü bu Kemal Bey'in perdesinin de kapanması anlamına gelir. Eğer bu olmazsa bana göre ortada çok ciddi bir tehdit tablosu var. Şöyle diyor Yavuz Baydar. Halkların Demokratik Partisi yarı katılım anlamına gelen kararını verdi. KESK de katılacağını açıkladı. Eşyanın tabiatına göre yürüyüş olaysız, engelsiz sürdüğü ölçüde katılım için cesaret de artacak, yürüyüşçü sayısı da. Böyle giderse Bolu-Adapazarı hattında yeni meslek örgütleri ve STK'lar yolda boy gösterecek. Bunun olağanüstü halle memleketi zapturapt altına alamayan sarayın kaşlarını daha da çatmasına yol açacağı, öfkeye öfke katacağı net. Pasif toplumunda beklentileri artmakta. Bu durum yürüyüş haricinde özellikle batı şehirlerinde tencere, tava, ışık yakma söndürme gibi hamlelerle de ilham kaynağı olabilir. Mevcut koşullarda saray ve hükümetinin bu yürüyüşün Maltepe'ye kadar Kemal Bey'in kendi belirlediği çizgide gitmesine izin vermeyeceğini düşünmek gerekir. İstanbul sınırları içinde kabarık bir final ve eğer doğruysa bir adalet manifestosu, Türkiye'nin mikrokozmozu ve kalbi olan bu şehrin kaybedilmesi, fethedilmesi olarak algılanacaktır Adalet ve Kalkınma Partisi çevrelerinde, diyor Baydar. Bu durumda iktidar kanadı ne yapar diye sormuş. Burada iki tercih görünüyor, diyor. Adalet yürüyüşüne karşı 15 Temmuz anmasını ve etkinliklerini öne çekip genişleterek İstanbul ve mücavir şehirlerde karşı seferberlik başlatmak. Bu iyi senaryo. Erdoğan'ın yürüyüşün ikinci gününde gündeme soktuğu yürüyüşü ve yürüyüşçüleri terörle eşitleyip kriminalize etme adımlarını daha da yoğunlaştırmak. Bu yaklaşım ister istemez yürüyüşçüleri hedef tahtasının tam göbeğine oturtacak, güvenlik sorununu büyütecek ve bir provokatörler cehennemi olan Türkiye'de her türlü kabus riskinin önü açılacak. O hal gerekçe gösterilerek çok sert bir karşılamada uzak olmayan bir olasılık, diyor. İşin içinde tabii bir de HDP var. Yazar Candan Yıldız'a göre CHP açısından HDP yürüyüşe katılsa bir türlü, katılmasa bir türlü. HDP bildiğiniz gibi yürüyüşe Kandıra'dan itibaren katılma kararı aldı. Kandıra, partinin eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'ın cezaevinde tutulduğu yer. HDP yürüyüşe Figen Yüksekdağ'ın bulunduğu cezaevine 20 kilometre uzaktan katılacak. Candan Yıldız şöyle yazıyor. HDP'nin adalet yürüyüşüne gövdesiyle katılıp katılmayacağının görüşmelerle netleşeceği açıklamalardan anlaşılıyor. Netleştiğinde Kocaeli sonrası yürüyüşün daha kalabalık olmasını bekleyebiliriz diyor Candan ve bu yazı Kandıra kararından önce yazılmış bir yazı. Yavuz Baydar'a göre yürüyüşün iyice kritik hal alacağı hat Adapazarı, İzmit, Gebze arasındaki hat olacak. Çünkü burada sadece Kandıra faktörü değil, Bursa ve Eskişehir tarafından gelen yolların akıtacağı kitlede önem taşıyor. Gene Yıldız'a dönelim. Adalet yürüyüşünün son durağı Maltepe mitingi alanı olacak. 2 günlük bir sarkma söz konusu. Yani 9 Temmuz'da CHP gövde gösterisi olabilecek bir sayı ile yürüyüşü sonlandırmayı planlıyor. Hatta Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz sonrası Taksim mitingindeki manifestoya benzer bir adalet manifestosu ilan edebileceği bile konuşuluyor. Buradaki en hassas unsur yürüyüşün final safhasının darbe girişiminin yıl dönümü haftasına denk gelecek olması. Yavuz Baydar'ın hesabına göre Kemal Kılıçdaroğlu kortejinin yürüyüşünün sonlanacağı İstanbul Maltepe'ye varması 9 Temmuz olacak. Ama bu 13-14 Temmuz'a sarkabilir. Ben diyor Baydar, tansiyonun İstanbul il sınırına girişten itibaren muazzam artacağını tahmin ediyorum. Kemal Bey'in hamlesinin saray çevresinde tedirginlik yarattığı, hesap dışı geldiği, bir nevi yeni 15 Temmuz ürküntüsüne dahi yol açtığı, dolayısıyla bu yürüyüşün İstanbul'un fethi teşebbüsü olarak görüldüğü hala aşikar. Köşe yazarlarından sızan hava bu diyor Baydar. Yürüyüş, katılım arta arta sürerse Adalet ve Kalkınma Partisi'nden mutlaka ve mutlaka karşı bir hamle görecektir. Buna kesin gözüyle bakabilirsiniz demiş Baydar. CHP'nin yürüyüşünün sona ereceği tarih kağıt üzerinde 9 Temmuz. CHP'nin yürüyüş planına göre bu mesafe 15 günde kat edilecek. İstanbul için hedef de belli. Yürüyüş 9 Temmuz'da İstanbul Maltepe'de büyük bir mitingle sona erecek. 81 ilden otobüslerle katılım sağlanacak. CHP bu son mitinge 1 milyon kişinin katılımını hedefliyor.